Ayrım 35.
Müebbet hapse mahkum edildiği için bütün sevgisini sabahtan akşama kadar birlikte yaşadığı yeşil gözlü, nefis bir kara kediye vermişti. Bu adamla kedi arasında büyük bir aşk vardı. Birlikte uyuyor, işinde yalnız bırakmamak için kedi, sadık bir köpek gibi peşinden geliyordu. Balığa da sahibiyle birlikte çıkıyor, hava iyice ısınıp gölgelik yer kalmazsa fırına dönüyor ve Dandonski'nin hamağına uzanıyordu. Öğlende kampana çalınca Dandonski'yi karşılıyor, burnunun ucunda salladığı küçük balığın çevresinde hoplayıp zıplıyor, son anda da yakalayıp yutuyordu. Fırıncılar fırının hemen yanındaki bir koğuşta yatıp kalkıyorlardı. Bir gün Corrazzi ile Angelo adında iki kürek mahkumu Dandonski'yi tavşan yemeye davet ettiler. Corrazzi haftada en az bir kere tavşan yahnisi yapardı. Dandonski oturdu, onlarla birlikte yemek yedi, arkadaşlarına bir şişede kırmızı şarap ikram etti. Akşam olduğunda kedisi geri dönmedi. Polonyalı hayvanı boşuna aradı. Aradan bir hafta geçtiği halde kedi görünmemişti. Yoldaşını yitirmenin acısıyla Dandonski bir şeyden zevk almaz oldu. Tek sevdiği ve sevgisine karşılık gördüğü yaratığın esrarlı bir şekilde kaybolması onu gerçekten üzmüştü. Büyük acısını öğrenen mübasırlardan birinin karısı ona büyük bir kedi armağan etti. Dandonski kediyi kovdu. Kadına da büyük bir kızgınlıkla başka bir kediyi sevmesine imkan olmadığını söyledi. Sevgili Arabının anısına ihanet olurdu bu. Günün birinde Corrazzi ekmek dağıtan bir fırıncı çırağını dövdü. Dövdüğü çocuk fırıncılarla yatmıyor, kampta kalıyordu. İyice kinlenen çırak Dandonski'yi aradı buldu ve ''Corrazzi ile Angelo seni tavşan yemeye davet etmişlerdi ya'' dedi. ''Yediğin tavşan değil, sevgili kedin de.'' Çırağın gırtlağına sarılan Dandonski ''Delil isterim'' diye haykırdı. Filikaların ardındaki Hint kirazının biraz ötesine Corrazzi'nin hayvanın derisini gömdüğünü gördüm. Dandonski deli gibi söylenen yere koştu. Gerçekten de deriyi buldu. İyice çürümüş deriyle kafayı topraktan çıkardı. Deniz suyunda yıkadı, kuruması için güneşe bıraktı. Sonra temiz bezlere sararak karıncaların yemesine engel olmak için kuru toprakta kazdığı derin bir çukura gömdü. Gece Corrazzi ile Angelo fırıncıların koğuşundaki kalın bir sıranın üstüne oturmuş iskambil oynuyorlardı. Dandonski 40 yaşlarında, orta boylu, tıknaz, geniş omuzlu ve güçlü bir adamdı. Sert tahtadan demir kadar ağır bir kalın sopa hazırlandı. Hiç ses çıkarmadan arkadan yaklaşıp sopayı iki arkadaşın kafasına indirdi. Kedi katillerinin kafası nar gibi açıldı. Beyinleri yere aktı. Hırsından deliye dönen Dandonski onları öldürmekle de yetinmedi. Yere akan insan beyinlerini avuçlayıp duvarlara çarptı. Koğuş kan ve beyin parçaları içinde kaldı. Mahkeme heyetine başkanlık eden jandarma binbaşısı bana anlayış göstermedi ama neyse ki Dandonski bu anlayışı gördü ve iki adam öldürdüğü halde 5 yılla kurtuldu. İkinci kere hücredeyim. Polonyalı'ya bağlı olarak dönüyorum adalara. Saint Laurent zindanlarında fazla sürünmedik. Bir pazartesi geldik, perşembe günü mahkemenin karşısına çıktık. Cuma sabahı vapura bindirilip dönüş yolunu tuttuk. 12'si hücre cezasına çarptırılan 16 kişiyiz. Dalgalı bir denizde yolculuk ediyoruz. Koca dalgalar sık sık güverteye doluyor. Umutsuzluk içindeyim. Geminin batmasını arzuladığım anlar var. Yüzümde şaklayan nemli rüzgarla içime kapanmış, kimseyle konuşmuyorum. Kendimi de korumuyorum, tam tersine. Şapkamın rüzgarla uçmasını aldırmadım. Nasılsa 8 yıl ona ihtiyacım olmayacak. Rüzgara karşı durmuş, yüzümü kırbaçlayan havayı boğulurcasına içime çekiyorum. Bir ara geminin batmasını arzulamıştım. Şimdi Bebert Kelieri'yi köpek balıkları yedi diyorum. Sen 30 yaşındasın ve 8 yıllık bir cezan var. Ama insan yiyenin duvarları arasında 8 yıl yaşanabilir mi acaba? Geçirdiğim deney bunun imkansız olduğunu gösteriyor. 4-5 yıl dayanma gücünün sınırı, Kelieri'yi öldürmesem 3 yılla yetinecektim. Çünkü adam öldürmem firar teşebbüsüyle birleştirilince durumum ağırlaşıverdi. O pis herifi öldürmemeliydim. İnsan olarak kendime karşı olan sorumluluğum adaleti elimle gerçekleştirmek değil yaşamak, kaçmak için yaşamaktı. Böyle bir hataya nasıl düştüm? Üstelik az kalsın herif beni öldürüyordu. Bu da cabası. Yaşamak, yaşamak, yaşamak. Tek dinim, tek inancım bu olmalıydı benim. Kafileye refakat eden bu Mubassırlar arasında daha önceki hücre cezasını çektiğim sıra tanıştığım biri var. Adını bilmiyorum ama ona soru sormak için delice bir istek duyuyorum. Şef, sizden bir ricam var. Şaşıran Mubassır yaklaşıyor ve ne istiyorsun diye soruyor. Hücrede 8 yıl yaşayabilen kimse gördünüz mü? Düşündükten sonra hayır diyor. 5 yılı tamamlayanları gördüm. Hatta birini hatırlıyorum. 6 yıl sonra oldukça iyi ve aklı başında çıktı. Kurtulduğu sıra orada görevliydim de. Sağ olun. Bir şey değil diyor aynasız. Yanılmıyorsam sen 8 yıl yatacaksın değil mi? Evet şef. Yattığın sürece kötü hareketin görülmezse kurtulabilirsin. Bu cümlenin büyük önemi var. Evet, hiç cezalandırılmazsam sağ çıkabilirim. Ceza yiyeceğim belirli bölümünün bir süre kaldırılması olduğundan kendimi toparlayabilmem imkansızlaşır. Birkaç sert ceza sonuna kadar dayanmamı engeller. Cezamın sonu gelmeden geberir giderim. Sonuç ne Hindistan cevizi gelmeli ne de sigara. Mektup bile almamalıyım. Yolculuğun geri kalan bölümünde hep bu kararım üzerinde düşünüyorum. İçerisi ve dışarısı ile en ufak bir bağlantım olmamalı. Aklıma bir şey geliyor. Tehlikesçe yardım almanın yolu. Dışarıdakilerin çorba dağıtanları satın alması, para karşılığı öğlen yemeğinde en iyi et parçalarının tabağıma aktarmasının sağlanması. Bu iş kolay. Çünkü biri sahana çorba koyuyor, arkasından gelen de tepsisinden bir et parçası alıp çorbanın içine atıyor. Çorbayı verenin de kepçeyle tencerenin dibini iyice karıştırması ve mümkün olduğu kadar çok sebze koyması gerek. Bir çıkar yol bulmak yüreğime su serpiyor. Bu iş ayarlanırsa gerçekten karnım iyice doyabilir. Geriye kalıyor çıldırmamak için en iyi konuları bulup hayal alemine dalmak ve mümkün olduğu kadar havalara yükselmek. Adalara varıyoruz. Saat öğleden sonranın 3'ü. Rıhtıma çıkar çıkmaz kocasının yanında duran Juliet'in sarı elbisesini seçiyorum. Komutan hemen yaklaşıyor ve sıraya girme zamanını bulmadan soruyor. Kaç yıl? 8. Karısına dönüp tekrarlıyor. Juliet'in çok üzüldüğü belli. Bir taşın üzerine kendini bırakıveriyor. İki büklüm kocası kolunu tutuyor. Kalkıyor Juliet. İri gözleriyle uzun uzun bana bakıyor. Kocasıyla birlikte uzaklaşıyorlar. Kelebek diyor Dega. Kaç yıl? 8. Ağzını açmıyor. Yüzüme bile bakamıyor. Galgani yaklaşıyor. Konuşma fırsatı vermiyorum ona. Bana bir şey yollama, mektup da yazma. Bu kadar uzun bir cezaya çarptırıldığıma göre hücrede başımı derde sokmak istemem. Anlıyorum. Alçak sesle çabucak ekliyorum. Öğlen ve akşam yemeklerinde tabağıma mümkün olduğu kadar bol yemek koymalarını sağla. Bu işi başarabilirsen belki bir gün görüşürüz. Elveda. Kendiliğimden bizi San Jose'e götürecek ilk filikaya yürüyorum. Herkes mezara indirilen bir tabutmuşum gibi bakıyor bana. Kimse konuşmuyor. Kısacık yolculuk süresinde Galgani'ye söylediklerimi şapara tekrarlıyorum. Mümkün diyor. Cesaret kelebek. Ardından soruyor. Matthew Corbonnier'e ne oldu? Onu unuttuğum için bağışla beni. Mahkeme reisi kararı varmadan soruşturmanın biraz daha derinleştirilmesini istedi. İyi midir yoksa kötü mü? İyidir sanırım. Cezaevine yönelen 12 kişilik dizinin başındayım. Hızla tırmanıyorum tepeye. En garibi, hücremde yalnız kalmak için acele ediyorum. Adımlarımı o kadar sıklaştırıyorum ki aynasız, ağır ol kelebek diyor. Kısa süre önce ayrıldığın yere dönmek ister gibisin. Geliyoruz cezaevinin kapısına. Soyunun, size cezaevi komutanını tanıtıyorum. Geri döndüğüne üzüldüm kelebek diyor komutan. Sonra alışılmış sözler tekrarlanıyor. Komutanın her zamanki konuşması. A binası 127 numaralı hücre. Kelebek en iyi hücre seninki. Koridor kapısının tam karşısında bol ışık alıyorsun. Havasız kalman imkansız. Uslu duracağını umarım. 8 yıl çok uzun bir süre ama kim bilir iyi halin görülürse belki 1-2 yılı bağışlanır. Yürekli adamsın. Bunu senin için çok istiyorum. İşte 127 numaralı hücredeyim. Gerçekten de koridora açılan telli kapının tam karşısı. Saat 6'ya geliyor ama ortalık enikonu aydınlık. İlk hücremdeki pis koku da yok burada. Birden güvenim geri geliyor. Dostum kelebek, işte seni 8 yıl hayatta tutacak 4 duvar. Ayları ve saatleri saymaktan vazgeç, hiç gereği yok. Akla yakın bir tedbir almak istiyorsan 6 aydan 6 aya hesap tutmalısın. 16 kere 6 ayın sonunda yeniden kurtuluyorsun. Her şey bir yana, yine de durumum eskisinden iyi. Hücrede ölsem bile gece değilse gündüz ışık görebileceksin. Bunun önemi büyük. Karanlıkta gebermek hoş olmasa gerek. Hastalansan doktor burada seni görebilir. Kaçıp yeniden hayata kavuşmak ya da Clary'yi öldürerek öç almak hiç de pişmanlık duyulacak şeyler değil. Buradayken onun kaçtığını öğrensen ne kadar üzülürdün kim bilir. Zaman her şeyi gösterecek dostum. Belki bir af çıkar. Savaş patlar, bu kaleyi yıkacak bir yer sarsıntısı olur ya da tayfun patlak verir. Neden olmasın? Düşün ki namuslu bir adam Fransa'ya dönüyor ve Fransızları galeyana getiriyor. Onlar da cezaevleri yönetmenliğini değiştiriyor ve insanları giyotinsiz idam etme yöntemlerini kaldırıyorlar. Belki bu işkenceye dayanamayan bir doktor, bir anda olup bitenleri bir gazeteciye, bir papaza anlatır, kim bilir? Ama Claire köpek balıklarının midesine ineli çok oluyor. Ben yaşıyorum. Kendime saygım varsa bu mezardan canlı kurtulmalıyım. 1, 2, 3, 4, 5. Dönüş. 1, 2, 3, 4, 5. Yine dönüş. Yeniden yürümeye başlıyor ve bir anda başımı, kollarımı nasıl tutmak, rakkasın şaşmadan işlemesi için adımlarımı ne kadar uzatmak gerektiğini hatırlayıveriyorum. Bol yiyecek verilip verilmeyeceğini anlayana kadar sabahları iki, öğleden sonraları da iki saat yürümeye kararlıyım. İlk günlerin siniriyle boşuna gücümüzü, kuvvetimizi çarçur etmeyelim. Evet, işin tam sonunda başarısızlığa uğramak çok acı. Aslında kaçış hazırlıklarını tamamlamıştık. Bu dayanıksız sal üzerinde 150 kilometreden fazla bir yolu başarıyla almamız gerekiyordu. Karaya ayak bastıktan sonra da firarın üçüncü bölümü başlayacaktı. Eğer salı başarıyla suya indirebilseydik, 3 un torbasından yapılan yelken salı saatte 10 kilometreyi aşan bir hızla sürükleyebilecekti. 15 saatten az, belki 12 saatlik bir süre içinde karaya varabilecektik. Tabii bütün gün yağmur yağarsa. Çünkü ancak yağmurlu bir günde yelken açmaya cesaret edebilirdik. Hücreye atıldığımın ertesi günü yağmurun başladığını hatırlıyorum. Pek emin değilim ya. Yaptığım hataları da bulmaya çalışıyorum. Bula bula iki tane buluyorum. Marangoz çok sağlam, mükemmel bir sal yapmaya çalıştı. Hindistan cevizlerini yerleştirmek için de sandığa benzer bir şey yaptı. Böylece bir yerine iki sallık iş gördü. Tabii parça sayısı iyice arttı ve çevredekilere dikkat edilemedi. İkinci hatam çok daha büyük. Claire'den şüphelendiğimiz günün gecesi onu öldürmem gerekiyordu. Bunu yapsaydım şimdi kim bilir neredeydim. Toprağa ayak bastığım sıra ya da salı denize indirirken yakalansam 8 yerine 3 yıl yiyecektim. İçimde de bir şey yapmış olmanın gönül rahatlığı bulunacaktı. Talihim yaver gitseydi şimdi karada mı olacaktım acaba, yoksa adalarda mı? Nereden bilinebilir? Belki Trinidad'da Bowen'le karşılıklı oturmuş konuşuyordum. Ya da Curaçao'ya varmış, Piskopos Irene de Boyre'nin koruyucu kanadı altına girmiştim. Oradan şu da ya da bu ülkenin bizi kabul edeceğini anlamadan taş çatlasa yola çıkmazdım. Bunu da başaramazsam tek başıma küçük bir tekneye atlar ve Guajira'ya, kabileme dönerdim. Geç saatte daldım ve rahat bir uyku çektim. Bu ilk gece pek bezdirici olmadı. Yaşamak, yaşamak, yaşamak. Kendimi umutsuzluğa kaptıracağım anlar 3 kere bu umut dolu sözü tekrarlamalıyım. Çıkmadık candan umut kesilmez. Bir hafta geçti. Dünden beri verilen yiyecekteki değişikliğin farkındayım. Öğlende koca bir parça haşlanmış et, akşam koca bir kepçe dolusu mercimek. Çocuk gibi, mercimekte demir vardır, sağlığa iyi gelir diyorum. Böyle devam ederse günde 10-12 saat yürüyebilecek ve iyice yorgun düşüp yıldızlara yolculuk edebileceğim. Hayır, hayal dünyasında gezinmiyorum. Yeryüzündeyim. Ayaklarım sıkı sıkı basıyor. Adalarda tanıdığım kürek mahkumlarını düşünüyorum. Her birinin mahkum edilmeden ya da mahkumiyeti sırasında başından geçen bir hikayesi var. Adalarda dilden dile dolaşan efsaneleri de düşünüyorum. Yeniden adaya dönersem bunlardan birinin gerçek olup olmadığını anlamaya çalışacağım. Daha önce de belirttiğim gibi kürek mahkumları toprağa gömülmez. Saint Joseph ile Royal arasındaki köpek balıklarının kaynaştığı bir yerde denize atılır. Ölüyü un çuvalına koyarlar. Ayaklarına da ağır bir taş bağlarlar. Filika'nın burnuna dikdörtgen biçiminde bir sandık yerleştirilir. Ölüler hep bu sandığa konur. Sözünü ettiğim yere varıldığında 6 kürekçi küreklerini havaya kaldırır. Biri sandığı denize doğru eğer, bir başkası altındaki kapağı açar ve ölü suya düşer. Ölünün ayağına taşı bağlayan ipi köpek balıklarının hemen kestiğinden kuşkum yok. Çünkü bir ölü asla suya gömülecek zamanı bulamıyor. Çabucak suyun yüzüne çıkıyor. Köpek balıkları da bu seçkin parçayı paylaşmaya koyuluyorlar. Görenlerin anlattıklarına bakılırsa köpek balıklarının adam yemesi müthiş bir şey. Sayıca çok olduklarından kefene sarılı ölüyü suyun dışında tutuyor, un torbasını deşerek koca koca parçalar koparıp götürüyorlar. Gerçekten de köpek balıklarının saldırışı anlattığım şekilde oluyor. Yalnız anlayamadığım bir nokta benim için hep karanlıkta. Mahkumların hepsi biri öldüğünde çalan kilise çanının köpek balıklarını oraya topladığı inancındalar. Saat 6'ya doğru Royal iskelesinin ucuna kadar giderseniz ölülerin atıldığı yerde bir tek köpek balığına rastlayamadığınız olur. Küçük kilisenin çanı çalmaya başlar başlamaz ölünün atılacağı yer yiyecek bekleyen köpek balıklarıyla göz açıp kapayıncaya kadar dolu verir. Günün birinde Royal çevresinde yaşayan köpek balıklarına yem olmayacağımı umarım. Buradan kaçarken ellerine düşmeye razıyım. Hiç olmazsa özgürlük peşinde ölmüş olurum. Ama hücrede hastalanıp öldükten sonra köpek balıklarına atılmak başıma gelmesini hiç istemediğim bir şey. Dostlarımın kurduğu düzen sayesinde karnımı tıka basa doldurduğumdan sağlık durumum çok iyi. Sabah 7 saat öğleden sonra da 6 saat durmamacasına yürüyorum. Bunun için de akşam yediğim fasulye, mercimek, bezelye ya da pirinç dolu sahanların ömrü uzun olmuyor. Yemeği hep kendimi zorlamadan yiyorum. Yürümek iyi geliyor. Bana sağladığı yorgunluk sağlık belirtisi. Yürürken ikinci bir kişilik kazanmayı başarıyorum. Örneğin dün bütün günümü Arhaçlı yakınında küçük bir kasaba olan Favras'ın yeşil çayırlarında geçirdim. Annemin ölümünden sonra Favras'ta öğretmenlik yapan teyzemin yanında yılın birkaç haftasını geçirirdim hep. Evet, dün kestane ağaçları arasına gezinip mantar topluyor, ardından kuzuları güden dostum küçük çobanın köpeğine emirler yağdırdığını duyuyordum. Köpek sürüden ayrılan bir kuzuyu hemen yakalıyor ya da hızlı giden bir keçi yavrusunu cezalandırıyor, aldığı emirleri eksiksiz yerine getiriyordu. Daha da öte Pınar'ın buz gibi suyunu ağzımda hissediyor, burnuma yükselen minicik kabarcıklar yüzümü gıdıklıyordu. 15 yıl önce yaşanmış anların böylesine gerçeğe yakın şekilde hissedilmesi, bütün canlılığıyla yeniden yaşanması ancak bir hücrede, her türlü gürültüden uzak, mutlak bir sessizlik içinde mümkün olabilirdi. Otin teyzenin sarı elbisesini bile hatırlıyorum. Kestane ağaçları arasında esen rüzgarın mırıltısını, kestanelerin kuru toprağa düşerken çıkardığı tok, yaprak örtüsüne düşerken de çıkardığı yumuşak sesi duyuyorum. Yüksek katır tırnaklarının arasından fırlayan yaman domuzu beni o kadar korkuttu ki koşarak kaçmaya başladım. Bu şaşkınlık içinde de topladığım kestanelerin çoğunu yitirdim. Evet, hücremde yürürken bütün günümü teyzem ve küçük dostum, yetimler evinde yetişen çoban Julien'le geçirdim. Yeniden yaşanan bu tatlı apaçık anıların içinde yuvarlanmama, yaralı ruhumun ihtiyaç duyduğu bu anılardan yararlanmama kimse engel olamaz benim. Toplumun gözünde insan yiyenin sayısız hücrelerinden birindeyim. Aslında o toplumdan koca bir gün çaldım ve o günü Favras'ın yeşil çayırlarında kestane ağaçları arasında geçirdim. Pınardan maden suyu bile içtim. İşte ilk 6 ay bitti. 6 aydan 6 aya hesap tutacağıma söz vermiştim. Sözümü tuttum demektir. Yalnız bu sabah 16'yı 15'e indirdim. Topu topu 15 kere 6 ayım kaldı demektir. Bilançoyu çıkaralım. Bu 6 ayda hiçbir kişisel olay yok. Hep aynı. Bol yiyecek sayesinde sağlık durumum çok iyi. Çevremde sürüyle intihar edenler, zır deliler var. Neyse ki çabucak götürüyorlar onları. Saatler ve günler boyu birinin haykırmasını, yakınmasını ve inlemesini dinlemek feci şey. Kulaklar için kötü fakat çok rahat ettirici bir şey buldum. Bir parça sabun kesip korkunç çığlıkları duymamak için kulağıma tıkıyorum. Ne yazık ki sabun bir iki gün içinde akıyor ve kulağımı acıtıyor. Güyana geldiğimden bu yana ilk kez aynasızlardan bir şey isteyecek kadar alçaldım. Gerçekten de yemek dağıtan mübasır Montemayor'la hemşerim sayılır. Kendisini Royal'de tanımıştım. Hücreden alınana kadar haykırışlarıyla yeri göğü inleten delileri duymamak için bana bir parça bal mumu getirmesini rica ettim. Ertesi sabah ceviz büyüklüğünde bir toprak bal mumu getirdi. O zavallıların sesini duymamak ne kadar rahatlatıcı bir şey. Koca koca çıyanlara karşı da hazırlıklıyım. 6 ayda beni ancak bir kere ısırabildiler. Uyanıp birinin çıplak gövdemde gezindiğini hissediyor, yine de iyi dayanıyorum. İnsanın alışmadığı şey yok. Bütün mesele kendine hakim olabilmekte. Çünkü böceğin ayaklarının deride gezinmesi çok pis şey. Aşağı inmesini beklemek, sonra da arayıp bularak öldürmek en iyisi. Beton sıramın üstünde hep o gün verilen 2-3 parça ekmek duruyor. Ekmek kokusu böceği çekiyor, sıraya tırmanmak zorunda. Ben de onu hemen izleyiveriyorum. Durmadan beynimi kurcalayan saplantı halindeki bir düşünceyi kafamdan atmam gerekli. Kaçma işinde oynadığı zararlı rol anlaşılır anlaşılmaz. Neden öldürmedim şu Clary'yi ki? Durmadan kendi kendimle tartışıyorum. Ne zaman adam öldürmek gerekir? Vardığım sonuç şu oluyor. Hedefe ulaşmak için kullanılacak her türlü araç doğrudur. Benim hedefim adadan kaçmaktı. Sağlam bir sal hazırlamak ve oldukça iyi bir yere gizlemek şansını elde etmiştim. Artık yola çıkmak gün meselesiydi. Bir mucize sonucu yerine varan son parçanın yapımından önce Claire tehlikesini öğrendiğime göre hiç düşünmeden onu temizlemeliydim. Ya yanılmış ya da görünüş beni aldatmışsa o zaman da bir suçsuzu öldürmüş olacaktım. Ne korkunç şey. Ama senin gibi bir müebbet kürek mahkumunun, daha da kötüsü müebbete mahkum edilip 8 yılda hücre cezasına çarptırılan birinin vicdan azabını söz konusu etmesi mantık dışıdır. Kenara itilmiş bir dışkı, toplumun bir pisliğisin. Ne sandın sen kendini? Seni mahkum eden 10 jüri üyesi gerçekten bir kere seni bu kadar ağır bir cezaya çarptırmakla iyi edip etmediklerini vicdanlarına sordular mı acaba? Dilini neyle koparacağıma bir türlü karar veremediğim savcı, sözlerinde fazla ileri gittiğini hiç düşündü mü? Avukatlarım bile beni hatırlamıyordur herhalde. 1932 yılında ağır cezada görülen şu zavallı kelebeklinin işinden genel olarak söz ediyorlardır herhalde. Aziz meslektaşlarım, o gün pek iyi değildim. Üstelik başsavcı Pradel harikaydı. Bu işi gösterişli bir şekilde iddia makamının lehinde sonuçlandırdı. Gerçekten güçlü bir rakipti Pradel.